Emin Sesinden bir kez daha merhaba sevgili dinleyenler. Bugün yanımda Nazan Şansal var. Ali ile Münir yok. Farklı sebeplerle bugün bulunamıyorlar programımızda. Nazan'la sohbet edeceğiz bugün.
Biz programı ele geçirdik.
Evet, programı ele geçirdik. Programımızın başlığı laiklik dedik. Laiklik kavramının etrafında dönerek farklı boyutlarıyla konuşmaya çalışacağız. Elbette bir tarihselleştireceğiz laikliği. Kavramın nereden geldiğini tartışmaya çalışacağız. Farklı boyutlarını ele alacağız. Gerek sınıf mücadelesinin içerisindeki önemini, yani nasıl bir laiklik anlayışını, bizim kendi devrimci laiklik anlayışımızı, bunun yanında diğer laiklik anlayışlarını da, Kemalist laikliği, sol liberal laikliği, laikliğin içerisinde bilimin nasıl bir yer tuttuğunu, farklı boyutlarını böyle süreç içerisinde tartışarak Kıbrıslı Türklerin hangi durumda olduğunu konuşmaya çalışacağız. Birazcık daha kavramsal olarak bir altyapıyı kurarak başlayalım. Laiklik ilk mesela kolay bir tanım olarak sunulduğunda devlet işleriyle din işlerinin yani, birbirinden ayrılması ama yeterli
basit,
bir tanım değil.
Basit kilise bilgisiyle din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması gibi öyle bir genel geçer bir tanımı var tabii laikliğin. Ama bu bugün için ne yeterli ne de doğru aslında, doğru da değil. Yani laiklik sadece din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması kadar basit bir şey değil artık hayatımızda. Sen devam ediyor muydun? Ben böyle girdim ama.
Gir devam et istediğin yerden.
Yani nasıl dinin pek çok boyutu var, laikliğin de bir sürü boyutu ve bir sürü farklı anlayışa göre de anlamı var aslında. Belki bugünden bak, sen tarihselleştirin dedin ama önce bugünden bir bahsedelim, tarihe de döneriz. Yani bugünden baktığımızda dinsel yapılanmaların, dinsel örgütlenmelerin, insanların sosyal hayatını, toplumsal hayatını bu kadar düzenlediği ve içine girdiği bir dönemde sadece devlet otoritesiyle dinsel kurumların birbirinden ayrı olması yeterli değil. O dinsel örgütlenmelerin insanların toplumsal yaşamını belirlemeyecek bir noktada olması. Yani bir ayrılma değil, bir engellenme de var aslında bugünkü laiklik kavramının içinde. Hadi tarihselleştirelim biraz, öyle başlamıştın. Şimdi kelimenin kökeni bildiğim kadarıyla laikus, halktan gelen bir kavram. Hatta güneyde bir kahve var, Laigos kahvesi diye. Güney Kıbrıs'ta bir kahve var. Belki böyle güneye gittiğinde falan kafelerde veya bir misafirlikte denk gelmişindir. Ben görmüştüm ve merak etmiştim nedir falan diye. Laigos kahvesi halk kahvesi olarak çevriliyor. Laigos kelimesi eski Yunanca'da, Latince'de halk anlamına geliyor. Ve ruhban sınıfı dışındaki insanlar olarak kullanılıyor.
Halk diyebiliriz yani.
Evet, halk aslında.
Ama ne demek istiyorsun?
Özellikle ruhban sınıfının dışında olmasından bahsediliyor o halkın. Çünkü kapitalizm öncesi dönemlerde ruhban sınıfıyla halk arasında ciddi bir kopukluk var. Tanrısal gücü dünyada kullanan bir ruhban sınıfı ve işte krallar, otoriteler var.
Yani monarşi ile birlikte siyasal iktidarın Tanrı'dan geldiğini, Tanrı'nın kurallarının yeryüzünde egemen olduğunu ifade eden bir iktidar modeli var aslında karşımızda. Yani toplumsal düzene egemen olan.
Evet, aslında hep böyle Fransız ihtilalinden başlıyoruz ama hadi biraz daha geriye gideyim, tarihselleştirelim dedin. Antik Yunan'da dahi dinin insanların toplumsal yaşamını belirlediğini çok açık söyleyebiliriz. İşte bugün okuduğumuz, bildiğimiz pek çok filozof, örneğin Sokrates, dine karşı bir takım görüşlerini gençlere, öğrencilere aktarıyor diye baldıran zehri içmeye mahkum edilmiş bir filozof ya da antik Yunan'daki pek çok filozof, belki o zaman laiklik tartışması yok ama bilimle ilgilendiği için, güneşin bir ateş topu olduğunu ortaya koyduğu için, yani aslında tanrısal güce değil bilimsel güce ağırlık verdiği için yargılanıyor, sorgulanıyor veya toplumdan dışlanıyor.
Daha bilim kavramı yerleşmemişken, oturmamışken, bugünkü bildiğimiz anlamını, şeklini almamışken bile bu tartışmalar var. Yani bu karşıtlığı da bulabiliyoruz içinde. Devam.
Hadi oradan biraz Orta Çağ'ın karanlığına atlayalım. Antik Yunan'dan. Orta Çağ'ın karanlığında senin de bildiğin gibi çok yoğun bir din baskısı ve din egemenliği var. Ve bu da artık özellikle Avrupa halklarının, Orta Çağ'da daha çok Avrupa'ya bakarız çünkü. Avrupa halklarının artık işkencelerden geçtiği, canından bezdiği, günlük hayatını dahi o dini kuralların en ufak bir tanesine bile uymadan yaşadığında çok büyük baskılar yaşadığı bir dönem. Ve bunun arkasından da Fransız İhtilali gibi Avrupa'daki o burjuva devrimleri başlıyor. Ve burjuva devrimlerinde burjuvazinin yaptığı ilk başta çok akıllıca, ondan sonra da daha da akıllıca bir şey var. O dinsel gücü, dini otoriteyi, kilisenin ekonomik gücü ve siyasal gücü çok yüksek olduğu için kendi eline almak istiyor. Aristokrat sınıfından, ruhban sınıfından bu gücü kendi eline almak istiyor. Çünkü yeni otorite artık kendisi olacak. Ve hakikaten de dini belli bir oranda tasfiye ediyor. İşte laiklik ilk Fransızca'da bu anlamda kullanılıyor. Din ve devlet işlerinin ayrılması dediğimiz bugün yetersiz olan kavram belki o gün için, burjuva sınıfı için yeterli.
Yine buradaki ayrılık kelimesi belki de önemli çünkü bir kopuş var.
Bir kopuş
var. Bir kopuş olduğu gerçek. Nedir o kopuş? Az önce bugün de ihtiyacını hissettiğimiz, tam olarak tanımlayamasa bile, toplumsal hayatın üzerinde, kamusal olanın üzerindeki dinsel ya da tanrısal iktidardan bir kopuş var ve insanın kendi iktidarını kendisinin kurabileceği. Evet. Yani belki de aydınlanmayla birlikte insan yapabilir, insan bilebilir, insan değiştirebilir noktasından insansı bir iktidar. Tanrı'dan gelen iktidar değil de insansı bir iktidara yöneliyor. Söylediğin çok doğru. Yani kendi iktidarını burjuvazi alırken dine saldırmakta, onu tasfiye etmekte hiçbir sakınca görmezken, kendi yeni devlet modelini de kurarken kuruluş harcına da yine dinsel organizasyonu
tekrar
katıyor.
Çünkü bakıyor, benim bu tasfiye ettiğim veya dünyevileştirdiğim, insanileştirdiğim güç benim elimde. Okey, ama işçi sınıfı bunu fark ederse o zaman işler değişecek. Çünkü dinin sadece devlet işlerini, devlet otoritesini yönetmek ya da ona karışmak gibi bir misyonu yok. İkincil gibi görünen ama bence daha önemli bir misyonu var. İnsanları, özellikle sınıflı toplumda sömürü altındaki insanları yaşadığı hayata boyun eğdirmek gibi çok önemli bir misyonu var.
Tevekkül.
Tevekkül diyebileceğimiz ya da kadercilik diyebileceğimiz ya da bu dünya öteki dünya için bir sınav yeridir.
Evet.
Bu sınav yerinde işte sen başına gelenlere boyun eğersen, işte İsa'nın da söylediği iddia edilir, işte yoksullar ne kadar iyi ki yoksulsunuz, diğer dünyada zengin olacaksınız, açlar ne iyi ki açsınız, öte dünyada tok olacaksınız gibi bir yaklaşım bir anlamda işçi sınıfının kontrol altında tutulmasını, boyun eğmesini sağlayan bir misyon.
Yani sınıfsal öfkenin, yani içinde bulunduğu koşullara yönelik, bu koşulları değiştirmeye yönelik yükselen sınıfsal öfkenin yatıştırılması, pansumanlanması, merhemlenmesi, sindirilmesi,
aynen,
kontrol edilmesi.
Hepsini söyleyebiliriz. Dolayısıyla burjuva devrimlerinden sonra ilk başta belki din ve devlet işleri birbirinden ayrılıyor. Ama ondan sonra burjuvazi dini kendisi bir iktidar aracı olarak, belki devletin içine doğrudan sokmayarak ama kimi ülkelerde de doğrudan bile sokarak toplumu kontrol etmek için çok yoğun bir şekilde kullanıyor. Ve bugün anayasasında işte laiktir yazan pek çok devletin aslında laik olmamasının, toplumsal düzeninin hala din tarafından kontrol edilmesinin ve buna sermaye düzeninin de çok memnuniyet getirmesinin sebebi bu. Çünkü bu bizi, halkı kontrol altında tutan bir güç. Anayasalarda dedik ama şimdi anayasasında laiktir yazan çok az devlet var. Ben hukuki araştırmalar da yapıyorum diye bunu söyleyeyim. Türkiye'nin anayasasında yazıyor ki laik olmadığı ayan beyan ortada.
Evet.
Fransa'nınkinde yazıyor belki, hani Fransız ihtilalinden sonra bir kazanım gibi. Ama onun dışında Avrupa devletlerinin çoğunun anayasasında devletin laik olduğu ile ilgili bir şey yazmıyor. Belki bilimde, akılda ve kapitalizmde de ileri oldukları için toplumsal yaşamda kilisenin etkisi çeşitli dönemlerde biraz azalmış olabilir. Ama hukuki düzen anlamında pek çoğu aslında kağıt üstünde laik değil. Buradan belki tersten de şunu söyleyebiliriz. Kağıt üzerinde laik olması, örneğin Türkiye Anayasası'nda bunu yazıyor olması, insanların toplumsal yaşamını olumlu etkiliyor mu? Aslında hiçbir işe yaramıyor. Bir öğretmen arkadaşım bir şey anlatmıştı. Bir çocuğun yaramazlığını anlatmıştı. Sürekli önündeki kızın saçını çekiyormuş. O da çocuğa hem ceza hem ödev olarak şey yazdırmış defterine 10 defa. Arkadaşımın saçını çekmeyeceğim. Arkadaşının saçını 10 defa yazmış. Çocuk bitirdikten sonra 10'uncuyu yazıp nokta koyduktan sonra öğretmenim çekebilir miyim? demiş. Yani aslında anayasalarda, yasalarda devletin laik olduğunu yazması KKDC Anayasası'nda da yazıyor ama cemaatler, tarikatlar kol geziyor özellikle son dönemde.
Kağıtla toplumsal hayat ediyor. Farklı şeyler çünkü.
Evet.
İkisi de hayatta buluşturmadığın sürece, bunu realize etmediğini, inşa etmediğin sürece zaten orada yazması tek başına bir anlam ifade etmiyor. Biraz böyle kavramsal olarak laikliğin nereden geldiğini, ne demek olduğunu az çok tartıştık, ortaya koyduktan sonra yavaş yavaş bize de gelebilirik.
Bir şey daha ekleyeyim mi buna?
Tabii ki.
Bir görsel görmüştüm bir zaman. Galiba gezi olaylarının hemen arkasındaydı. Ya ODTÜ'nün ya Boğaziçi'nin mezuniyetinde. Bir kız bir pankartla gelmişti mezuniyet törenine. Laiklik gezi düşleriyle ensar işlerinin birbirinden ayrılmasıdır.
Çok iyi.
Diye yazmıştı. Bence de çok iyi ve yani belki yazan çok boyutlu düşünmemiştir ama oldukça fazla boyutu olan bir mesele. Şimdi gezi düşlerinde ne vardı? Sen de hatırlayacaksın, bizi dinleyenler de hatırlayacak. Orada yeryüzü sofraları kuruldu. Orada farklı inançtan, farklı kültürden, farklı etnik kökenden bir sürü insanın 3-5 ağaç meselesi diye başlayan ama aslında sermayeye karşı bir direniş, Türkiye'deki o gericiliğe, despotluğa karşı bir direniş ören ve bütün Türkiye'ye yayılan bir direnişi vardı. Gezi düşleri belki sadece Gezi'de yaşananlar değildi. Zaten pankartta evet. Gezi demiyor, Gezi düşleri diyor.
Evet.
Gezi düşleri başka bir dünyanın düşüydü. Ve belki herkesin eşit olduğu, özgür olduğu, dinsel baskıların olmadığı, kadınların ezilmediği, sömürülmediği, işte sınıfların ortadan kalktığı bir düştü Gezi düşleri. Öbür taraftan da ensar işleri. Ensar işleri de devlet destekli olan, eğitim bakanlarının protokol imzaladığı bir vakıf aracılığıyla çocukların tecavüze uğradığı,
tarikat taciz edildiği,
ve hani belki o tecavüz edenler yargılandı, hapse mahkum edildi ama hala vakfın çalışmalarına devam ettiği bir akıl dışı, bilim dışı, din ya da ahlak adı altında insanlığın kazanımlarını geri götüren bir şeydi ensar işleri de. Dolayısıyla laiklik Gezi'deki o başka bir dünya düşüyle insanlığın kazanımlarını geri götüren ve devlet destekli bir oluşum birbirinden ayrılması aslında. Din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması
o
değil.
O kopuş anlamında evet. Buradaki ayrılığı, buradaki kopmayı bence de güzel örneklemiş bu pankart. Bize gelelim yavaş yavaş. Yani bugün daha çok dinsel gericilikle boğuşuyoruz belki. Güncel olarak bununla boğuşuyoruz. Ama Kıbrıslı Türkler için laiklik böyle çok her zaman böyle tartışılan bir konu değildi.
Değildi.
O yüzden belki oradan tutup bizdeki laiklik anlayışlarını... sağından soluna, Kemalist anlayışından sol liberaline birazcık bunları farklılaştıralım. Sonra da bizim devrimci laiklik anlayışımıza oraya uğrayalım.
Şimdi programı ele geçirdik dedik. Ali ve Münir bugün yok dedik ama şimdi bu soruda ben yokluklarını hissederim. Çünkü Kıbrıs tarihine onlar sen de mutlaka hakimsin ama Ali de Münir de çok hakimdir ve tatlı tatlı anlatırlardı. Şimdi benim Kıbrıs tarihiyle ilgili çok derin bir bilgim yok. Ama şunu hepimiz gözlemliyoruz, rahatlıkla söyleyebilirim. Kıbrıslı Türklerin laiklik diye bir sorunu yoktu bundan belli bir süre öncesine kadar. Hatta böyle nenelerimizden falan hep şey duyardık. İşte Türkiye'de Kemalist devrimler geçtiği zaman hemen nenelerimiz başörtülerini hemen attılar. Mini eteklerini, apartman topuklarını giydiler ki öyle fotoğrafları da vardır hepimizin nenelerinin. Ve o günlerden bugün... Benim nenemin giydiği kıyafeti acaba yarın kızım giyebilecek mi sokakta gibi bir laiklik ya da bir din baskısı tartışmasına geldik. Tabii Kıbrıs'ın laiklik en azından kuzey kesimi için söyleyeyim güneyini ayrıca konuşabiliriz. Kıbrıs'ın laiklik ya da din baskısı tartışması Türkiye ile bağlantılı olduğu için bence burada biraz Türkiye'den bize ithal edilen bu laikliğin oradaki kökenine de bakmak lazım. Ben Sendika Ork'ta Ferda Koç'un yazısında bir şey okumuştum uzun zaman önce ve o benim için çok ufuk açıcı olmuştu. Şöyle diyor, Kemalist Burjuva devrimden sonra 1924 ile böyle 30'lu yılların ortalarına kadar ciddi bir devlet din ayrımı yapıldı hakikaten. İşte hilafet kaldırıldı, hepimizin bildiği gibi tekke ve zaviyeler kapatıldı, eğitim müfredatları değiştirildi,
medeni kanun,
medeni kanun çıktı, anayasada önce devletin dini İslam'dır yazıyordu, sonra o da kaldırıldı, devlet laiktir yazıldı filan ve Sünni İslam'ın Hanefi mezhebine devlet desteği ortadan kaldırıldı. Arada 8 yıllık bir süreç var ki Sünni İslam'ın Hanefi mezhebine devletin hiçbir maddi manevi katkısı yok. Ve o dönemde imamlar neredeyse dilenci konumuna gelmiş. Cenazesini kaldıramayacak konuma gelmiş Sünni İslam'ın Hanefi mezhebi. Veyahut işte kendini bir cemaat olarak ekonomik anlamda sürdüremeyecek bir pozisyona geldiğini anlatıyor kaynaklarıyla beraber. Ve bunu diyor işte örneğin Alevilik gibi. Hiçbir zaman yüzyıllarca devlet desteği görmeden bilakis köstek görerek varlığını sürdüren inançlarla mukayese ettiğinde diyor. Sünni İslam'ın, Hanefi inancının yani bugün bize dayatılan o Sünni İslamlaştırma dediğimiz politikanın devlet desteği olmadan hayatta kalma ihtimalinin az olduğunu söylüyor. 1930'lu yıllardan sonra tabii ki dünyanın da Türkiye'nin de dengeleri biraz değişiyor. Bir taraftan komünizm tehdidi, diğer taraftan dış miraklar diyeceğim şimdi. Dış mirakların biraz Amerikan emperyalizmin diyeyim, ABD emperyalizminin yeni sömürgecilik anlayışını artık hem Orta Doğu'da hem çeşitli yerlerde uygulamak istemesi işin rengini biraz değiştiriyor. Ve diyor ki burjuvazi diyelim ya da işte Türkiye'deki yönetimler eğer Sünni İslam inancını kendi kaderine terk edip yok edersem o zaman devletin insanlar üstünde baskı aracı olarak kullanabileceği bir aracını eksiltmiş olacağım. Dolayısıyla sermaye egemenliğinden de bir şey eksiltmiş olacağım. ABD emperyalizminin Türkiye'deki ve Orta Doğu'daki varlığını da bu tehlikeye düşürecek. Ve tekrar devlet desteği başlıyor 1930'ların ortalarından sonra. Ve aradaki bence o 8 yıllık süreç önemli bir ders veriyor bize. Demek ki bugün hani AKP 10 yıllardır iktidarda ve çok büyük bir zarar verdi toplumsal yapıya gerek Kıbrıs'ın kuzeyindeki gerek Türkiye'deki. Ama devlet desteği ortadan kalktığında bir gün belki bu Sünni İslamlaştırmanın kurumlarda yarattığı yıpranma bir günde bir gecede ortadan kalkmayacak. Ama geri dönüşü var. Bana bunu işaret etti o aradaki 8 senelik süreç. Ondan sonraki süreçte de yani 30'lardan sonra hani dedik ya dış mihraklar Amerikan emperyalizminin hem komünizm tehdidine karşı hem de sermayenin tekrar egemenliğini kurabilmesi için Türkiye'de yarattığı ortam laiklikten gitgide uzaklaştırıyor toplumu. Ve tekrar cemaatler kuruluyor. Din dersleri önce seçmeli oluyor. Sonra kalıcı olarak yani seçmeli değil zorunlu ders olarak konmaya başlanıyor. Ve sanki Türkiye halkları hep muhafazakardı, gericiydi, doğulu bir toplumdu. Kemalistlerin tepeden inme o batılı anlayışı bir türlü bir toplumla buluşamadı gibi bir tablo çizilir. Bence bu süreç bunun da yanlış olduğunu ortaya koyuyor. Evet Türkiye toplumunda İslam inancı var ama tek inanç bu değil. Yani Türkiye toplumu kültürler harmonisi olan bir toplum aslında. Hala da öyle. Geçmişte daha da zengindi bu. Ve hani o daha çok liberal laiklerin diyeyim ortaya koyduğu Türkiye toplumunun doğulu anlayışıyla sol buluşamadığı için o yüzden hiçbir zaman sol Türkiye'de ilerlememiştir.
Ezberi.
Evet o ezber de doğru değil. Buradan baktığımızda.
Tamam. Yani şuradan iki not çıkarabiliyorum. Birincisi Kıbrıs Türklerin tarihsel olarak laiklikle olan meselesinde bir Kemalist damar hemen kendini gösteriyor. Bu Kemalist damarın bugün geldiği durumu da konuşuruz. Yani bunun müftüyle olan problemleri mesela tarihte yani Kıbrıs Türk toplumunun yaşadığı atama müftülerle yaşadığı problemler bugün başlamadı. Fazıl Küçük'e kadar yani geriye giden bir tarihi var. Bugün de başka problemler yaşıyoruz. Fakat bu Kemalist yaklaşımın içerisinde sanki Türkiye için de böyle, bugün kullanılan, güncel olan versiyon için de böyle, iktisadi olarak laikliğin toplumda nereye dokunduğunu ya da dinsel gericiliğin iktisadi olarak nerede açıldığını, kendine topluma nüfuz edebilecek alanı nerede bulduğunu pek hesaba katmayan bir yaklaşım var. Belki oradan devam edebiliriz. Yani baktığında evet belirli yasaklamalar şekilsel bir dayatma şeklinde biraz kendini gösterebiliyor. Bazen kendini işte cahillere karşısında aydınlık insanlar bir türlü aydınlanamadı bu cahiller gibi gösteriyor. Sanki cahillik kişisel bir tercihmiş gibi bir yaklaşım var.
O toplumun nasıl yönetildiğiyle alakalı.
O toplumun nasıl yönetildiğiyle ilgili, sosyoekonomik durumla ilgili, yani çok
hangi
basit
fırsatları sunduğunla ilgili, topluma eşit fırsatlar sunup sunmadığınla ilgili.
Tamamen üretim ilişkileriyle bağlantılı. Zaten ilk başta koyduğumuzda burjuvazinin nasıl kendi harcına devleti yeniden kurarken kendi harcına nasıl kattığını, o da bir araç. Yani yoksullukla bir ilişkisi var.
Doğrudan bunun bir ilişkisi.
Doğrudan bir ilişkisi var ve buradan şuraya gelirsem yani 1900 özellikle 80 sonrasında hem Türkiye'de hem dünyada kendini hissettiren bir neoliberal dalga var. Hı hı. Yani bu neoliberal dalganın zaten çok acı bir faturası var özellikle emekçiler için. Fark etmiyor, sendikasızlaştırma, örgütsüzleştirme, her türlü güvenceden yoksun bırakma, yoksullaştırma, varlıkların pazarlanması vesaire. Aslında sermaye birikim model, yani sermayenin en vahşi birikim aşamasına geçtiği modellerden bir tanesi. Ama bu acı reçeteyi de halkın ödemesi gerekiyor. Ve bir anlamda koşut olarak dinsel gericilik ya da bu tevekkül kültürü, şükran, kaderciliği, ikisi paralel olarak ilerliyor. Evet. Bize de 1974 sonrası özellikle asimilasyon politikalarıyla birlikte o asimilasyon politikalarının bugünkü işte ya da son 20 yılki hali olarak dinsel gericilikle karşılık buluyor belki de onun devamı olarak. Ama bizdeki neoliberal yoksullaştırma ve yoksunlaştırma politikalarıyla da koşut bir şekilde aslında ilerliyor.
Bütün dünyada olduğu gibi.
Bütün dünyada olduğu gibi. Belki oradan bu süreç içerisinde yani AKP'li yıllara baktığınızda iki şey görebiliyoruz. Bir Kemalist yaklaşım, tamamen şekilci ya da meseleyi işte cahiller, aydınlar ya da zaman zaman Türkiye'liler, Kıbrıslılar şeklinde böyle tek tipleştirip böyledir bu iş, özcü bir yaklaşım diyelim. Maddeci, yaşamın içinden gelen değil de.
Ve iktisadi koşulları da değerlendirmeden.
Hiçbir şekilde değerlendirmeyen, sosyoekonomik koşulları tamamen devre dışı bırakarak böyle Kıbrıslı Türkiye'li gerilimini besleyen bir yerden tartışılıyor. Bir de sol liberallerin laiklik anlayışı var. İşte ha Kur'an kursu, ha tenis kursu noktasından. Belki oradan devam edebiliriz.
Başımıza çok işler açtı onlar. 80 dönemi Türkiye'sinden bahsettim biraz önce. Şey geldi aklıma. Yanılmıyorsam Vehbi Koç'un Kenan Evren'e yazdığı bir mektup var.
Evet.
O dönemde.
Ve işte başka
şeylerin yanında evet. Şunu da söylüyor o mektupta. Dinsiz bir millet olmaz. Ve dinsel örgütlenmeleri, dini kurumları siyasal partilerin sürecine değil devletin uhdesine alın gibi, böyle yani dini tekrar devletin kontrolüne alın ya da devletin desteğini sağlayın gibi bir şey söylüyor Vehbi Koç Kenan Evren'e 1980'lerde. Bu da aslında sermayenin şekli anlamda değil, gerçek anlamda bir laiklikten nasıl rahatsız olabileceğini ve bunu asla kabul etmeyeceğini gösteriyor.
Kesinlikle.
Ben buradan şeyi bile söylemenin yani yanlış bir önerme olmayacağını düşünüyorum. Kapitalizm koşullarında gerçek bir laikliği sağlamak çok kolay değil. Çünkü sermaye bunun her zaman önünde duracak.
Evet.
Gerek belki dinsel sermaye kendisi büyümek için bunun önünde duracak. Gerek dinle bir alakası olmasa bile herhangi bir sermaye insanların boyun eğmesi için yaşadıkları hayata bunun önünde duracak. Biraz Kıbrıs'tan müftülerden falan bahsettin. Evet, bizim müftülerle sorunumuz işte en son Ahmet Ünsal'ın kadınların cinsel hayatına veya kocalarıyla olan ilişkilerine dil uzatmasıyla sınırlı değil. Geçmişte de böyle şöyle oldu. Doktor Küçük'le ilgili de böyle hikayeler var ama başka bir şey söyleyeyim. Yanılmıyorsam 2005 yılında KKTC'nin kurulmasından beri boş olan müftülük makamına
İlk defa.
Ferdi Sabit Soyer ve Serdar Denktaş da galiba başbakan yardımcısı. Onların hükümeti döneminde bir müftü atanıyor. Onun ismi de Ahmet. O da Ahmet Yönlüer diye yanılmıyorsam. Ve yani Kıbrıs'ın kuzeyinde hep dinle belli bir mesafede olan yönetim artık bir yerden sonra dinle de bence o müftünün atanmasından sonra haşır neşir oluyor. Ha Kur'an kursu, ha tenis kursu meselesi de o liberal laikliği çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Şimdi özgürlükçüyüz ama salak değiliz diye bir tabir vardır ya. Yani evet tabii ki bizler de devrimciler olarak insanların inanç özgürlüğünü, inanmama özgürlüğünü, vicdan özgürlüğünü bunların hepsini savunuyoruz. Özgürlükleri savunmak da devrimci bir tavır. Ama bir taraftan özgürlükleri savunurken de verilen bazı özgürlüklerin günün sonunda başka özgürlükleri kısıtlayıcı bir toplumsal yapıya dönüşme potansiyelinde görmek gerek. Yani biz Orta Doğu'ya çok yakın bir coğrafyadayız. Türkiye, Orta Doğu ülkeleri bunun en açık örnekleri. Hatta yani Avrupa belki daha ileri kapitalist bir düzen ama orada da kilisenin etkisinin toplumsal yaşam üstünde çok yoğun olduğunu biliyoruz. Belki devletle, devlet kurumlarıyla doğrudan bir ilişkisi yok ama örneğin bizde hani imam nikahı çok yaygın değil ama hepimiz hani Avrupa'daki arkadaşlarımızdan biliriz kilise nikahı yaygındır. Mahalle baskısı şeklinde dinin toplumsal yaşamla bir iç içeliği vardır.
Kıbrıs'ın kuzeyine geçtiğimizde de bu örnekleri çok çoğaltabiliriz aslında Kıbrıs özelinde konuştuğumuzda. Ama biz Kıbrıs'ın kuzeyinden devam edelim.
Tamam.
Yani güneyini belki ileride bir pencere açarız oraya.
Olur. Şimdi Kıbrıs'ın kuzeyinde dedik ya nenelerimizin yaşadığı o daha özgür bir kadın olarak düşünürsek daha özgür yaşamdan acaba önümüzdeki kuşaklar böyle yaşayabilecek mi düşüncesinde bizi zorlayan şey belki de devrimci laiklik savunusunu ve mücadelesini daha yaygın bir şekilde veremiyor olmamız. Evet biz parti olarak veriyoruz, çeşitli mücadeleler yürütüyoruz bu konuda ama önümüzü kesen bazı şeyler oluyor. Bunlardan bir tanesi Türkiye'nin buradaki cemaatlerinden tutun öğrenci yurtlarına kadar. İşte devlet yapılanmalarının içindeki yavaş yavaş belli konumlara belli kişilerin yerleştirilmesinden tutalım da eğitimdeki işte dinsel müfredatların, din derslerinin zorunlu tutulmasına kadar bir sürü engelle karşılaşıyoruz. Buna karşı vermemiz gereken tepki sınıfsal mücadeleyle laiklik mücadelesini birleştirecek bir tepki olmak zorunda. Çünkü örneğin eğitimdeki özelleştirmeden ya da ticarileştirmeden bahsedecek olursak Türkiye'de bir sürü ilahiyat okulları açıldı. Parası olan insanlar, aileler çocuklarını ilahiyat okullarına değil özel okullara verebildiler. Ama parası olmayan yoksul emekçilerin çocukları ilahiyat okullarına gitmek zorunda kaldı. Şimdi Kıbrıs'ın kuzeyinde de gidişatın bu yönde olmadığını söyleyemeyiz. Yani daha çok dinsel gericiliğe maruz kalan kesimlerin yoksul ve emekçi kesimler olduğunu söyleyebiliriz.
Kırılgan kesimleri zaten hedefine alıyor ki daha rahat kontrol mekanizmasını inşa edebilsin.
Evet. Marx'ın da söylediği bir söz var. Din ezilen kulun yakarışıdır. Taş kalpli bir dünyanın kalbidir ve ruhsuz bir toplumsal durumun ruhudur diyor. Şimdi sistemin taş kalpli olmadığını söyleyemeyiz. Hakikaten taş kalpli bir sistemde yaşıyoruz. İnsanların bireyselleştirildiği, atomize edildiği, emekçi kesimlerin kendi kaderine terk edildiği, asgari ücretlinin, güvencesiz çalışanın, kendi birkaç kişilik ailesiyle, belki biraz daha büyük bir aileyle dayanışmaya çalışarak ayakta kalmaya çalıştığı ama horlandığı, dışlandığı, hakikaten kalpsiz bir dünyada yaşadığını söylemek yanlış değil. Toplumun da ruhunun olduğunu söylemek çok zor. Çünkü o toplumsal dayanışma değerleri neoliberal dönemdeki o çözülmeyle beraber ortadan kalkmak üzere diyebiliriz. Dolayısıyla Marx'ın koyduğu o tespit kalpsiz dünyanın kalbi, ruhsuz toplumun ruhudur tespiti. Bugün hala geçerli bir tespit. Ha, arkasından bir şey daha söylüyor. Din toplumların afyonudur da diyor. Ve orada da bize aslında nesnel koşulları değiştirmediğimiz sürece insanların dine ihtiyacı olacağını Ve bu dini suistimal ederek, belki din bezirganlığı yaparak, kullanarak insanların manevi duygularını, onları baskı altında tutan bir kesim olacağını ortaya koyuyor bu analiz. O yüzden biz insanların dine ihtiyacı olacak manevi yönünü ve toplumun ruhu olacak dayanışma gibi değerleri ön plana çıkarmadığımız sürece dinle her zaman ve bu din baskısıyla dolayısıyla karşı karşıya kalacağız. Bundan uzak durmamız mümkün değil. Ha, bunun yerine ne koyabiliriz? Biz sosyalistler, devrimciler olarak bilimi koyabiliriz. Sanatı koyabiliriz. Dayanışmayı koyabiliriz. Emekçi halkların kendi haklarının farkına varmasını ve bilincine vararak kendi sınıfsal konumlarının ileriye doğru bir atılım yapmasını koyabiliriz. Bu bir süreçtir ama bu süreç öyle şekilsel laiklik savunusuyla falan olacak bir süreç değil. Çünkü şekilsel laiklik savunusu bizi ayrıştırıyor birbirimizden. Yani emekçi sınıflar arasında bir bütünlük değil, bir ayrışma yaratan bir süreç.
Yani birazcık daha senin söylediğin noktadan devam edeyim, devrimci laikliği açabilmek için. Çok basit bir örnek var. Kur'an kursları. Ha Kur'an kursu ha tenis kursu diyor sol liberal anlayış ve diyor ki işte bu bir özgürlük meselesidir, olsun. Öbür anlayış da hayır, olur mu öyle şey? Kesinlikle yasak olmalı, her türlüsünü kapatalım gitsin diyor. Fakat yerine bir şey koymuyor. Şimdi bu şekilsel anlayışla ya da ikisini birlikte yürütmeye çalışan anlayışın yerine devrimci mücadele neyi koyuyor? Aslında bunun çok bariz bir örneği Baraka'nın, Baraka Kültür Merkezi'nin yıllardır sürdürdüğü, çok daha somut bir örnek verebilmek için konuşuyorum. Yıllardır sürdürdüğü yaz kursları. Neden? Çünkü Kur'an kurslarına bir alternatif. Bu aslında devletin kendi sosyal devlet olma artık yok bugün ama kendi sorumluluğu olan bir görev. Yani baktığımızda fakat devlet bunu yapmıyorsa devrimciler kendileri yapar noktasında.
İmkanlar çerçevesinde ulaşabildikleri kadar yapmak sorumluluğundayız.
Ki bugün açıkçası sendikaların mesela öğretmen sendikalarının ki öğretmenleri var elinde.
Evet.
Maddi imkanları var. Bu da çünkü onlar da mesela dinsel gericiliğe karşı mücadele ettiklerini söylüyorlar. Evet.
Belki radikal sözleri ediyorlar.
Evet. Belki de çıkarılsın elbette. Müfredata herhangi bir müdahale olmasın. Bunlarda hiçbir sıkıntı yok. Fakat sadece bununla yetinmek olmayacak. Evet. Çünkü yoksul insanların din baskısı ya da din yöntemiyle kontrol altına alınmasının koşullarını ortadan kaldıracak.
Nesnel
koşulları ortadan.
Oydu, evet.
O koşullarda ne? Yoksul insanlar yazda özel sektör çalışanı mesela bir insan yazda çocuğunu nereye bırakacak? Bir kamusal kreş mi var bırakabileceği? Bir kültür aktivite merkezi mi var bırakabileceği? Yok. O zaman ne yapacak? Ücretsiz Kur'an kursu bulduğu zaman o zaman oraya bırakacak çaresizce, belki çok sevdiği için, belki de ya işte biraz dinini öğrensin çocuk diyecek ya da ne bileyim çocuğumun nerede olduğunu bileyim diye orada bırakacak.
Aileden öyle gördüğü için olabilir.
Onun için.
Bir güven telkin ettiği için olabilir.
Evet, başka bir alternatif sunmamız gerekiyor.
Evet.
Ve bunu somut olarak yaratmamız gerekiyor ki o koşulları değiştirebilelim. Baraka'nın yaz kursları böyle bir aslında
bunun
örnek.
Küçük bir örneği.
Evet, yaygınlaştırılması gerekiyor. Keşke sendikalar da yapsa, bütün
belediyelerin de bir bakış açısı olması gerekiyor.
Tabii bağımsızlık yolunun her bölgeye kamusal kreşler, etüt merkezleri gibi talepleri var. Bunlar devletin görevleri. Ne oluyor böylece? Bilimle, sanatla, sporla haşır neşir oluyor. Bununla yoğruluşuyor ve birlikte olduğu için kamusal alanda bir yer buluyor çocuk da kendine. Aynı şekilde kadın özgürleşmesi için de aslında bu çok önemli. Yani kamusal alanda herkesin bir yerinin olduğu bilinci aslında bir anlamda manevi ihtiyaç da karşılayan, manevi olarak da bizi tatmin eden, belirli ihtiyaçlarımızı karşılayan bir durum. Ya da başka bir örnek, sendikasız çalıştırılmanın yasaklanması. Ne alakası var laiklikle?
Doğrudan alakası var.
Doğrudan alakası var. Güçsüzleştirilmiş, araçsızlaştırılmış, yalnız bırakılmış, güvencesiz bırakılmış, hayatta özne olamamış Ki düşün yani, evet, özne olamamaktan bahsediyoruz özel sektör çalışanları için özellikle. Çünkü kendi çalışma koşullarında bile söz söyleyebilecek hakka sahip değiller ve kanıksanmış durumda. Şimdi nerede var örgütlenebilen, kendi dertleri için, ortak dertleri için bir arada hareket edebilen insanlar, bir araya gelebilen insanlar özneleşme sürecine girdikleri zaman dinsel bir baskı karşısında daha rahat durabilirler.
Yani daha rahat bir direnç gösterebilirler. Belki de dinle olan ilişkisi de tabii ki insanın bir maneviyata, o nesnel koşullar değişmediği sürece, şu anki nesnel koşullarda ihtiyacı olabilir. Evet. Ama belki dinle olan ilişkisi de örgütlü insanın, kendi sınıfının bilincinde, farkında olan insanın dinle olan ilişkisi de değişebilir.
Kesinlikle.
Yani belki bilime, sanata, dayanışmaya, örgütlenmeye verdiği ağırlık onun o maneviyat ihtiyacını tatmin edebilir.
Kesinlikle.
Ve gezi düşleri dediğim şeyde bence bu da var. O başka bir dünyada bu da var. Bu bir süreç. Bu olmadan, bu varmış gibi davranmak da doğru değil. Dolayısıyla devrimci laikliğin içine senin söylediklerinin yanında bence şunu da eklememiz gerek. Devrimci laiklik din düşmanlığı değildir.
Yok, öyle bir şey.
İnanan insanın inançlarını öğrenememesi veya çocuklarına öğretmemesi de değildir. Hı-hı. İnanan insanın ibadet özgürlüğünü engellemek de değildir. Bunların hepsinin bir başkasının özgürlüğüne bir müdahalede bulunmadan ve topluma bir baskı yaratmadan yapılabilmesidir de aslında devrimci laiklik.
Yani,
o yüzden de o yasakçı zihniyetten ayrılır.
Yani katılıyorum ama şurasını da ekleyerek katılıyorum. Evet, bir yasakçılık yoktur. Özgürlükçüdür devrimci laikliğin anlayışı. Fakat ideolojik anlamda da mücadele eder.
Sürekli.
Yani ideolojik anlamda fikri olarak dini eleştirmek, onun ortaya koyduğu değerler dünyasına eleştiri getirmek, onu ideolojik anlamda geri püskürtmek devrimci laikliğin bir parçasıdır. Bu illa onu yasaklamayı, ortadan kaldırmayı gerektirmez. Fikren ve ideolojik bir mücadele
ve aynı zamanda da işte o maneviyatın yerine ne koyacağını sürekli düşünüp geliştirip halk kitleleriyle beraber onların da ihtiyaçlarına göre üreterek bir dönüşüm ancak yaşanabilir.
Yani biraz toparlarsak iktisadi koşulları, sermayenin neden dine ihtiyaç duyduğu noktasından tespitimizi yapıp insanların din tarafından ya da din tüccarları tarafından sömürülmemek, baskılanmamak, sınıfın birleştirici yerinde toplanması için mücadeleyi örmeye çalışıyor devrimci. Laiklik. Bir başka boyutu şuradan, belki bilim dedin mesela sen. Hep, hı hı, zaten bilimin yolu, bilimsel yöntem çok sürekli vurgulanıyor ama şunu da ifade etmek gerekiyor. Bilim tek başına saf bir şekilde ortada duran bir olgu değil. Bilim bugün sermaye sınıfının araçsallaştırdığı ve onun elinde bir araç. Demek ki sınıf mücadelesinin içerisinde devrimcilerin de görevi, devrimci laiklik ilkesi çerçevesinde bilimi halkın hizmetine ve emekçilerin sunmak, çıkarında yöntemsel olarak araçsallaştırması. Yani laiklik vurgusunu bilimin halkın çıkarları doğrultusunda kullanılması üzerinden de yapabiliriz.
Tabii bu bilimle ilgili söylediğin şeyin aynısını yerine bilim kelimesini çıkarıp sanatı koyarak da söyleyebiliriz.
Doğru.
Bugün sanat da egemenlerin hizmetinde.
Evet.
Bugün aslında egemen olan düşünce neyse her yere bu nüfuz etmiş durumda. Ama tabii ki baskı olan yerde direniş de var. Egemenlerin, evet, bilime, sanata, hatta kültüre müdahale etmesinin diğer tarafında da bunu halkın hizmetine sunmaya çalışan ve buna halkçı bir yerden sahip çıkmaya çalışan devrimciler de var. Kıbrıs'ın kuzeyinde de, dünyanın bir sürü yerinde de. Ve bunların laiklikle bağlantısı bir anlamda da şöyle. Hani dedik ya, sadece din ve devlet işinin birbirinden ayrılması çok yetersiz. İşte lise düzeyinde basit bir tanım. Önemli olan toplumsal yaşamın daha özgürlükçü, akılcı ve bilimsel bir şekilde düzenlenmesi.
Toplumsal yaşam üzerindeki din kurallarının geçersiz,
evet,
kılınması. Yani, evet, toplumsal yaşamda dinin kuralları egemen olmayacak.
Aynen böyle. Evet. İşte bunun olması için senin biraz önce bahsettiğin gibi bilimin sermayenin elinden ya da egemenliğinden alınıp halkın hizmetine sunulması için sürekli bir direnç göstermek zorundayız. Bu sanat için de böyle, kültür için de böyle, toplumsal yaşamın her noktası için böyle.
Yani belki biraz daha örnekleri çoğaltalım diye gidiyoruz. Asgari ücret mücadelesinden de bahsedebiliriz. Sendikalaşmadan bahsettik devrimci laiklik derken. Şiddet önleme merkezleri, çocuk izlem merkezleri, kadın sığınma evi gibi örnekler, yani mücadeleler de bizim için laiklik savunusunun içerisinde kendine yer bulan faktörler.
Evet, ve bu yer belki de en üst sıralarda olan bir yer. Çünkü hani bugün ülkemize dayatılan Sünni İslamlaştırma politikalarının elbette halkın, emekçi kesimlerinin hepsine zararı var. Hı hı. Ama en büyük kısmının da çocuklara ve kadınlara olduğunu da ve daha da fazla olma potansiyelinin olduğunu da görmemiz lazım. Çünkü tek tanrılı dinlerin hepsi gibi diyeyim. Hani peygamberlerin hepsi erkektir. Tanrı erkek figürize edilir. Tek tanrılı dinlerin hepsi gibi Sünni İslam inancının bozulmuş versiyonu diyeceğim ben. İnsanların hani özündeki Tanrı ya da İslam inancına değil burada lafım. Bozulmuş versiyonu kadını ikincil cins olarak görür. Ve dolayısıyla ataerkiyi doğrudan besleyen bir inanç biçimidir. Sünni İslam'ın bugün ülkemize dayatılan versiyonu. Öte yandan evet, çocuk sevgisi belki Kıbrıslı Türk halkında çok yaygındır. Çocuklar hepimizin biriciğidir, gözdemizdir filan deriz. Ama çocuğumuz sadece kendi doğurduğumuz, kendi evimizdeki çocuk değildir. Bu toplumun çocukları Kur'an kurslarına gidiyor. Belli yurtlarda işte abiler, ablalar tarafından belki biraz ödevlerine yardım edilerek ama zihinleri çok küçük yaşta bulandırılarak bambaşka değerlerle yetişmeye başlıyorlar. Dolayısıyla Sünni İslamlaşmanın en çok tehlike arz ettiği kısım kadınlar ve çocuklarsa, laiklik savunusuyla beraber kadın özgürleşmesi ve çocuk haklarını da birinci sırada konuşmak ve bunun için bir şeyler yapmak zorundayız. Tabii ki çocuk izlem merkezleri, tabii ki kadın sığınma evlerinin daha fazla çoğaltılması, bir gün kadın sığınma evine ihtiyaç duymayacağımız koşullar için ataerkinin üzerine gidilmesi gibi pek çok şeye ihtiyacımız var. Asgari ücret mücadelesinin sanki bununla çok dışında bir şeymiş gibi duyulabilir ama bunun da doğrudan bağlantısı var. Asgari ücretin en düşük kamu maaşına eşitlenmesi bir nebze olsun asgari ücretlinin hayatını düzeltecektir. Bir nebze olsun. Belki çok büyük bir mucize yaratmayacaktır ama her kazanım bir sonraki kazanımın öncülüdür. Böyle bir artış ya da asgari ücretin hayatındaki böyle bir iyileşme, artık miadını doldurmuş bir kurulun her sene toplanıp 6 ayda bir kararlar vermesini beklememe, onun hayatında bir rahatlama yaratabilir. Bu bir dayanışmaya, bir örgütlenmeye vesile olabilir. Ve bütün bunlar, o yine maneviyata döneceğim, Marx'ın da söz ettiği o kalpsiz dünyanın kalbidir dediği din için. O dünyanın kalbinin insani ve dünyevi duygularla doldurulmasıdır aslında bizim mücadelemiz. Bilmem buna katılır mısın? Çünkü bir maneviyat ihtiyacı var insanın.
Maneviyat ihtiyacı olduğuna kesinlikle katılıyorum. Yani bunu zaten yatsımak mümkün değil. Hepimizin ihtiyacı var ama bunu farklı farklı şekillerde...
Neyle doldurduğumuz önemli.
Belki o maneviyat ihtiyacından mesela dinsel gericilik boyutunun siyasal İslam değil de farklı hallerdeki suretlerinden de bahsetmek gerekiyor. Belki bir parantez açayım buna. Mesela aşı karşıtlığı.
Evet.
Aslında siyasal İslam gibi bir dinsel gericilik değil.
Ama onu besliyor.
Ama birbirlerini besleyen türde bir yaklaşım. Neden? Çünkü bilimsel yöntemi dışlaması itibariyle kendi dogmatik anlaşılmasının içerisinde belirli bir psikolojik ihtiyacı da manevi ihtiyaç mı bilmiyorum tam olarak ama o psikolojik ihtiyaçtan geliyor. Ne o? Bir güvensizlik var. Yani neoliberalizmin koşulları içerisinde özellikle, yani ondan önce de böyleydi ama devlete, devlet dediğimiz organizmaya,
kapitalizme güvensizlik var
ve bu çok doğal. Bu güvensizlik. Evet, bizim çıkarlarımızı düşünen, halkın çıkarlarını düşünen egemenler karşısında değiliz. Ve bu araçları üretenler aşılardır vesaire. vesaire onları üretenler bu egemen sınıf sonuçta. Demek ki kendi çıkarları için yönetiyorlar. Ama buradan hemen yani çok kısa bir şekilde bu sonuca varıp işte bütün dünya nüfusunu yok etmek istiyorlar. O yüzden işte küresel çetenin planı bu noktasına gittiğinde, bir komple teorisine yöneldiğinde bu da aslında o dinsel gericilikle birazcık birlikte
çünkü
yürüyen bir yaklaşım oluyor.
Her ikisinde de aklımızı bir yere havale ediyoruz. Akıl dışı ve rasyonel olmayan bir şeye inanmayı tercih ediyoruz. Komplo teorilerinde de, dinsel bağnazlıkta da, hurafelere inanmakta da, işte modern tıpta olmayan, ismini tam bilmediğim...
Abuk subuk işte tedaviler, zartlar,
tedavi
zutlar.
Tedavi adı altındaki o şeylere itibar etmekte de...
Spiritüalizme kadar var bunun yolu.
Evet, bunların hepsinde aklımızı, irademizi... başka bir yere havale ediyoruz. O yüzden hepsi birbiriyle bağlantılı. Hatta toplumda benim çevremde de bazı arkadaşlarımdan duyduğum, gördüğüm yaygın bir şey var. Belli bir dine ya da belli bir inanca tek tanrılı dinler anlamında mesafeli durmak. Ama enerjiler, reikiler, bu tarz şeylere itibar etmek var. Şimdi ben bunu da toplumun dinsel gericileştirilmesiyle çok bağlantılı görüyorum. Sen başlarken hani monarşilerden, krallardan falan bahsettin. Mesela o dönemde tek tanrı vardı.
Evet, oradan
gelecek. Tek bir kral onun dünyadaki temsilcisiydi. Veya işte tek tanrılı dinlerde, Müslümanlıkta da halife, peygamberin elçisi olarak dünyadaki tek bir temsilcisiydi. Şimdiki ekonomik düzende tek bir sermaye yok. Piyasanın görünmez elleri var.
Evet.
Ve o piyasanın görünmez ellerinin ben dindeki karşılığının biraz da böyle eğitimli diyeyim okumuş kesimlerde bu enerji meseleleri olduğunu gözlemliyorum. Ve yani iktisadi altyapıyla zihinsel üst yapının ya da işte o maneviyat arayışındaki üst yapının denk düştüğünü düşünüyorum. Tek tanrının olduğu dönemlerde tek kral vardı ve ona itibar ediliyordu. Piyasanın görünmez ellerinin olduğu şimdiki neoliberal dönemde ise ki bu finansal dünyayı anlamak da çok da kolay değil ekonomiyle doğrudan ilgilenmeyen bir insan için. Bu anlaşılmazlığın, bu belirsizliğin içerisinde de tek tanrılı dinlere değil yine bir takım...
Çünkü bir açıklama sunuyor.
Evet.
Çünkü bir açıklama sunuyor, bir merhem sunuyor. Yani bunu mesela geçen programda da konuştuyduk. Hayallerimiz tutsak altına alınmış durumda bir anlamda. Şu şekilde aynı örneği vereceğim. Nerede okuduğumu da hatırlamam ama Neil Faulkner mıydı, kimdeydi? Dünyanın sonunun geldiğini hayal edebildiğimiz ama kapitalizmin sonunun geldiğini hayal edemediğimiz bir dönem.
Öyle
postmodern
bir
dönem özellikle. Ki postmodernizmle bu bahsettiğin işte inanç sistemlerinin, yeni nesil inanç sistemlerinin yani tek tanrılı olmayan inanç sistemlerinin açıklamaların, rahatlatan açıklamaların postmodernizmle bir bağlantısı var. Bilinemezlik, mistisizm.
Evet.
Buradan
zaten
gelen
neoliberalizm, postmodernizm ve bu tarz inançlar aynı
bütün.
Dönemde ortaya çıkıyorlar.
Evet, hepsi
demek
bir
ki
bütün.
Bunlar birbirini
yani nasıl
besleyen
ki
şeyler.
Yoksullar için belki geleneksel işte bu bizim toplumumuz için işte Sünni İslamlaştırma politikaları sunuluyorsa orta sınıf için belki dinsel gericiliğin doğrudan etki edemeyeceği yerlerde de postmodernizmin kafa bulanıklaştırıcı tuaf açıklamaları bir ucu spiritüalizme varan bir ucu aşı karşıtlığına varan farklı yerlerden açıklamalar getiren insanları rahat o manevi ihtiyaçlarını belki de rahatlatacak şekilde. Birazcık da bunun içine hatta şeyi de koyabiliriz. İşte yaşam koçluğu vesaire noktasından neredeyse bir her şeyin bireyle ilgili olduğu. Yani eğer bir sorun varsa seninle ilgilidir kardeşim. Sen halledeceksin bunu. Yok ki toplumda bir çürüme var. Toplumdaki çürüme sana sirayet etmiş de sen onun bunalımını yaşıyorsun. Eğer bunalımlıysan senin problemindir bu. Sen kendin halledeceksin. Bireysel gelişimine bakacaksın noktasına kadar giden açıklamalara varabiliyor. Yani laikliği alıp buraya kadar getirdik ama sanki bu boyutları da etkili.
Kesinlikle etkili. Birey demişken şimdi laiklikten ben o tarikatlara, dinci, gerici örgütlenmelerin birey üzerindeki etkisine gireceğim. Bu da gerek çevremden duyduğum, gerek işte biraz okuduklarımdan falan algıladığım bir şey. Bu tarz tarikatlar insanın o yalnızlaştırıldığı, bireyselleştirildiği şu içinde yaşadığımız dönemde onlara bir kolektivite sunuyor aslında. İhtiyaçları olan şeyi sunuyor. Bir kolektivitenin içerisinde kendini yalnız hissetmemek, bir ablanın, abinin ona ders göstermesi, bir aile düğününde ne bileyim işte sadıcının veya işte nelerse onlar yanındaki bulunacak kişilerin o tarikattan olması gibi bir sosyal grubun maddi manevi desteğini almak gibi bir şey sunuyorlar. Ve bunu çok iyi yapıyorlar. Bu bize bence şunu gösteriyor. İhtiyacımız olan şey kolektivizm aslında. Ve bunu o akıl dışı, bilim dışı, toplumun bütün kazanımlarını, insanlığın bütün aydınlanmasını geri çekmeye çalışan tarikatlar nasıl beceriyorsa, bizim de solcular, devrimciler olarak bunun alasını yapma potansiyelimiz var. Bunu daha fazla yapmak sorumluluğumuz var. Yani sadece tarikatlar kapansın değil. Tarikatta bir insan ne arıyor? O atomize edilmiş bireyin yalnızlığının giderilip bir kolektivizm içinde olmasını arıyor. Biz onun alasını yapma sorumluluğundayız. Yapıyoruz da parti olarak ve yapmaya da daha yaygınlaştırarak devam etmek zorundayız.
Elbette yeterli değil. Daha çok, daha çok, daha çok, her zaman daha derine kazmamız gerekiyor. Başka bir boyutu var mı eklemek istediğin laikliğin etrafında dönerken?
Bu soru bir de son sözler sorusu beni çok strese sokar. Sanki böyle çok çok önemli bir laf söylemek gerekiyormuş gibi gelir ama yani şu boyutunu belki altını çizebiliriz. Laiklik devletin, şu anki burjuva devletin bize sunacağı bir şey değil. Mümkün değil yani böyle bir şey. Kapitalizm koşullarında burjuva devletin ister anayasasında yazsın, ister bütün yasalarında yazsın, ister sokaklara, billboardlara assın, din ve devlet işleri birbirine ayrılmıştır diye, bunu burjuva devletin bize vermesi mümkün değil. Bunu bizim sürekli ve tetikte olarak adım adım almamız ve kazanmamız lazım. Ve bununla sınıf mücadelesini, kadın hakları, çocuk hakları mücadelesini birleştirmek zorunluluğunda olduğumuz gibi sınıf mücadelesini birleştirmek de zorundayız. Çünkü aksi halde elde edeceğimiz şey laiklik olmayacak. Aksi halde elde edeceğimiz şey sınıflı toplumun kabulü üzerine kurulmuş bir dinsel özgürlük alanı gibi bir şey olacak. Ama bizim aradığımız o değil.
Katılıyorum. Yavaş yavaş son sözlere geçelim diye düşündüm. Aklıma gelen başka bir boyutu yok. Belki unutmuşuzdur. Yani devrimci laikliği açabildik. Bizim için esas önemli olan oydu. Yani ben şey noktasına vurgu yapmak istiyorum. Bu Marx'ın sürekli kullandığı söz tekrar edilir. İşte din halkların afyonudur noktasında. Bizim toplumumuzda da tekrar edilen bir cümle bu. İlericilerimiz de tekrar ediyor ama bunu söylerken ben şöyle bir şey görüyorum, sezinliyorum daha çok bunu söylerken. Yani bize dokunamaz bu afyon. Biz afyonlanmayız noktasında. Afyonlanabilecek olanlar vardır, afyonlanamayacak olanlar vardır noktasında. Sanırım burada bu din halkların afyonudur sözünü ederken Marx'ın nasıl bir sosyoekonomi üzerine inşa edildiğini, bu yani işlevini, o burjuva devletin içerisindeki işlevini işaret etmeye çalışıyordu. Bunun hayattaki karşılığını, yani o devrimci laiklik vurgusunu yaparken söylediğimiz gibi o koşulları ortadan kaldırmanın gerekliliğini,
nesnel koşullara odaklanmamız,
nesnel koşulları ortadan kaldırmanın gerekliliğini, insanların manevi ihtiyaçlarını nasıl karşılayabilecekleri, nasıl dinsel gericiliğin etki alanından kurtulabilecekleri, yani onlara etki edecek şeylerin önüne geçilmesi, başka alternatiflerin, başka örnekleri bir sürü çoğalttık. Bunların üzerine odaklanması gerektiğini tekrardan vurgulayabilirim. Bu şekilsel anlayıştan ya da sol liberallerin...
Ne yasakçı ne de aptalca bir özgürlükçü anlayış bizi gerçek laikliğe
getirebilir. Bireysel inanca indirgenmiş, toplumun üzerindeki din etkisini, toplumsal yaşamın üzerinde biçimlendiren din etkisini ve kurallarını göz ardı eden
buna
bir anlayışı.
Kadınlar üstünden bir örnek vereyim de daha iyi anlatayım ne demek istediğimi. Bir kadının ne giyeceğine sadece o kadının kendisi karar verir. İster başını örter, ister mini eteğini giyer, ne isterse giyer gibi özgürlükçü bir anlayış var. Buna kısmen katılıyorum. Bir kadının ne giyeceğine yalnızca kendisi karar verir. Buna kısmen katılıyorum. Ama burada işte o özgürlükçü laiklik anlayışının, liberal diyelim daha net anlaşılsın, liberal laiklik anlayışının bir tehlikesi var. O da şu, bir kadının ne giyeceğine o kadını yaratan toplum da karar veriyor. Çünkü insan toplumdan bağımsız bir fanus içinde var olan bir canlı değil. Kadın da olsa erkek de olsa cinsel kimliği ne olursa olsun bu böyle. İnsanı var eden şey toplumsal ve çevresel koşulları. Dolayısıyla o kadının ne giyeceğine kendi özgür iradesiyle karar veriyormuş gibi düşünsek bile onu yaratan toplumsal koşullar, ailesi, alma fırsatına ulaşabildiği ya da ulaşamadığı eğitimler yani eğitimde fırsat eşitliği gibi bir konu. Belki mahalle baskısı, belki içinde yaşadığı toplumdaki tarikatların fazlalığı veya azlığı, içinde yaşadığı devletin dinle ilişkisi veya ilişkisizliği bütün bunlar o kadının özgür iradesi üzerinde etkili. Özgür iradede ne giyeceğini belirliyor. Dolayısıyla bir kadının ne giyeceğine sadece kendi karar verir önermesi tek başına doğru gibi görünse de aslında bence liberallerin yaptığı çok büyük bir hata. Bunu toplumla beraber düşünmek lazım. O kadının ne düşüneceğine kim karar veriyor peki? Toplum karar veriyor. O zaman bizim toplumdaki nesnel koşulları kadınların özgürce düşünüp iradelerini özgürce ortaya koyabileceği şekli çevirmemiz lazım. Bu ne türban karşıtlığı ne mini etek karşıtlığı. İkisi de değil. Ne yapacağına kendisinin karar vereceği koşulları yaratmak zorundayız.
Yani ne düşüneceğine mesela toplumun yani düşünce sistemimizi, düşünce dünyamızı, toplumsal yapı elbette etkiliyor. Postmodernizmden bir örnek vereyim. Taylan Kara mesela kitaplarında çok bahseder bundan. Unuttum şimdi yazarın ismini. Burka'yı bir böyle mistik bir özgürlük nesnesi olarak tanımlayan postmodern yazarlardan falan bahsediyor. Ne kadar tehlikeli aslında.
Çok tehlikeli. Yani kadınlar için tutsaklık anlamına gelecek bir nesneyi bir özgürlük sembolü gibi göstermek postmodernizmin herhalde böyle her şeyi tepe takılık ettiği noktalardan bir tanesi.
Ve bunu mesela şeyle de bir doktorun taktığı maskeyle de karşılaştırabilecek işte bakın doktorlarda maske takıyor ne var şeklinde.
Evet,
oraya kadar getirip aklımızı tamamen devre dışı bıraktığımız tuhaf, bulanık, kafamızı iyi diş eden, aklımızı teslim alan bir yaklaşım var. Özellikle postmodernizme çok uyanık olmamız lazım. Bir taraftan şekilsel kısmıyla da uğraşırken.
Bu ne türban karşıtlığı ne İslamofobi hiçbiri değil. Bu kadınlar için veya bütün toplum için aklını ve iradeni özgür olarak kullanacağın koşullar oluşmadığı sürece giydiğin şey senin özgür iradeni ifade etmeyebilir. Bu ihtimali her zaman göze almak yani dikkate almak zorundayız. Hele ki İslami baskının bu kadar yoğun olduğu bir toplumda bu ihtimal oldukça yüksek. Burka giyen bir kadının kendi özgür iradesiyle burka giydiği sonucuna böyle bir varsayıma gelemeyiz yani.
Tamam, yavaş yavaş programı toparlayalım. Son sözlerini rica edeceğim ama son sözlerini gerildim.
Gerilmeyeyim. Sen demin Marx'ın o din afyondur sözünden bahsettin. Ben onun öncesindeki cümleleri daha çok önemsiyorum. Evet, onun altını çizeyim. Din kalpsiz bir dünyanın kalbi veya bu şöyle de çevriliyor. Taş kalpli bir dünyanın kalbi ruhsuz bir toplumsal durumun ruhudur diyor. Sonra afyondan bahsediyor. Tabii ki senin getirdiğin açılım da çok çok kıymetli. Ancak bu kalpsiz dünyanın kalbi ve ruhsuz toplumun ruhudur kısmı bence devrimci laikliği savunan ve bu uğurda emekçi sınıflar içinde mücadele eden bizler için daha önemli. Çünkü bu nesnel koşullara işaret ediyor. Bizim o kalpsiz olduğunu tespit ettiğimiz dünyanın kalbini tekrar yaratmamız gerek. O toplumsal ruhu devrimci bir ruhla, devrimci ve emekçilerin birleşeceği bir ruhla tekrar inşa etmemiz gerek. O zaman ne laiklik diye bir sorunumuz kalacak, ne dinsel baskı diye bir sorunumuz kalacak. Herkes inancını ya da inanmama özgürlüğünü birbirine sataşmadan, bulaşmadan yaşayacak. Ama o vakte kadar da dinsel baskı ve gericiliklere var gücümüzle karşı çıkmak zorundayız. Bu devrimcilerin önündeki, hele ki şu gün, bu ülkede en önemli görevlerden bir tanesi.
Katılıyorum. Yani sınıf mücadelesi boyutundan ben de yani farklı cümlelerle belki de tekrar etmiş olacağım. Özellikle bilimin emekçi sınıfların elinde araçsallaştırılması ve bilimin emekçi sınıfların ihtiyaçlarını karşılamada hem mücadelesini vermede, yani hem mücadele aracı olarak kullanmasında bilimi, hem de ihtiyaçlarını karşılamasında bir araç araçsallaştırmanın laiklik mücadelesinin kopmaz bir parçası olduğunu düşünüyorum ve sınıf mücadelesinin kopmaz bir parçası olduğunu düşünüyorum. Sen söyledin onu. Yani burjuva devlet koşullarında gerçek anlamda bir laikliğe ulaşmak mümkün olmayacak. Marx da bunu aslında benzer bir şekilde farklı cümlelerle ifade ediyor. Yani devletin harcına, burjuva devletin harcına din katıldığı andan itibaren meselenin yani dinsel baskılardan, yani sınıf mücadelesinin aynı zamanda insanın özgürleşmesi mücadelesine.
Yahudi sorunu üzerine kitabında yazıyor galiba bunu.
Senin yazdığın bir yazıdaki alıntıda okumuştum. Hangi yazıydı hatırlamıyorum. Orada Marx'tan bir alıntıyı vermiştin.
Evet, sanırım Yahudi sorunu üzerine kitabında böyle bir şeyden bahsediyor. Ve orada yine programın başında vurguladığımız, bize son söz diyoruz hala konuşuyoruz.
Konuşabiliriz ama ya, sıkıntı yok.
Orada programın başında vurguladığımız şeyi de söylüyor. Burjuvazi diyor, önce dini devletten uzaklaştırdı. Ondan sonra da tekrar dini kendi egemenliğinin, kendi otoritesinin hizmetine soktu.
Din devlete döner.
Evet. Aynen
öyle diyor. Din devlete geri döndü.
Din devlete geri
harcına kattı yani.
Yani bunu Kemalist devrimde de, o da bir burjuva devrimde neticede yaşıyoruz. Ve onun sonuçlarını bugün Türkiye ve kendi ülkemiz üzerinden görüyoruz. Bunu Avrupa devrimlerinde de görüyoruz. Bunu görmediğimiz tek bir yer var. O da Sovyet devrimi. Çünkü orada başka türlü bir devrim yaşandı. Onun sonuçlarında özellikle ilk yıllarda laiklik anlamında gerçekçi kazanımlar elde edildi. Sonradan belki onların bir kısmı insanların elinden alındı, bambaşka bir yere gitti ama ilk yıllarda Sovyet devrimindeki laikçi kazanımlar çok kıymetliydi. Farklı dinlerden bir sürü Sovyetler vardı orada. Müslümanlar da vardı. Farklı inançlardan, Hristiyanlar da vardı. Farklı mezheplerden. Ve bunların hepsinin dinsel özgürlüklerini devletle bir bağ kurmadan kendi Sovyetlerinde aldıkları kararlarla yürütebildikleri bir dönem yaşandı.
Güzel. Yani sınıf mücadelesinin içerisinde, özgürleşme mücadelemizin içerisinde olmazsa olmaz diyeceğimiz noktalardan bir tanesi ve temel araçlarımızdan bir tanesi. Onu tekrardan vurgulamış olalım. Ekstra var mı söylemek istediğin, eklemek istediğin sonsuz olarak?
Artık sonsuz,
bitirmiş olalım. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Bugün Nazen'le birlikteydik. Gelecek programlarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.